Ayrım 2, sayfa 7. Terk etmeyen sevda, Ahmet Arif'ten Leyla Erbil'e aşk mektupları. Gitmek, gözlerinde gitmek sürgüne, yatmak, gözlerinde yatmak zindana. Gözlerin hani, gözleri, oğlumun gözleri, gözlerinde bulurdum can tılsımımı, gözleri hani. Mektup, mektubu yazan ve gönderenle mektubu alan ve okuyan arasındaki gizlidir. Bu iki kişinin arasındaki giz silinemeyecek, değiştirilemeyecek bir biçimde kağıda aktarılmıştır. Söz uçamayıp çakılı kalmıştır. Tam da bu yönüyle kaleme alındığı anın gerçekliği zaman tarafından aşındırılamadan tüm tazeliği içinde korumaya alınmıştır. Adeta fosilleşen duygular, düşünceler yıllar sonra saklandığı yerden alt not 1. Ahmet Arif, hasretinden prangalar eskittim. 40. yıl özel basımı. Metis Yayınları 2008. Sayfa 58. Alt not 2. Leyla Erbil, Üç Başlı Ejderha. İş Bankası Kültür Yayınları 2012. Sayfa 13. Çıkarılıp okunduğunda o mektubu arkeolojik bir çalışmanın en güvenilir buluntusu haline getirir. Hele ki bu buluntular bir şairden kalmışsa, o şairin şiirinin Rosetta taşı ortaya çıkmış demektir. Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e gönderdiği mektuplardan oluşan bu kitap, edebiyat tarihçilerimize kuşkusuz önemli bilgiler sunmayı vaat ediyor. Yazıldıkları dönemin entelektüel ve yayın ortamını, Ahmet Arif'in sürgün günlerini, yaşadığı siyasi baskıyı, içsel dünyasını ve en çok da aşkını tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Mektupların yayımlanış öyküsü. Leyla Erbil yayın evimizin davetini kabul ederek yazarlarımız arasına katıldığı günlerde Kalan'ın son düzenlemeleriyle uğraşıyordu. 5 yıl öncesi. Bir sohbetimizde Ahmet Arif'le uzun yıllar mektuplaştıklarından söz etmişti. Ve bu mektuplar çalışma masasının alt raflarında yıllardır bekliyordu. Pembe karton bir dosyanın içinde çoğu zarflarıyla korunmuş mektuplar. Kağıtlar çoktan sararmış, kat izleri derinleşmiş de olsa hala rahatça okunabiliyorlardı. Ahmet Arif boşluk bırakmaksızın kullanmıştı sayfaları. Çoğunda derkenarlarla kalan yerleri de doldurmuştu. Erbil ailesi bu mektupların gönderildiği diyarın koşullarını bilerek saygıyla, vefa ile muhafaza etmişti onları. Yayıncı refleksiyle Leyla Hanım'ı ikna etmeye çalıştık. Bunlar kesinlikle ortaya çıkmalıydı. Hasretinden prangalar eskittim. Cemal Süreyya'ya mektuplar ve Refik Durbaş'ın hazırladığı Ahmet Arif anlatıyor. 2. nokta. Kalbim dinamit kuyusu dışında Ahmet Arif'ten geriye kalan yazılı bir şey yoktu. Leyla Hanım o yıllarda istemiyordu yayımlanmasını. Ben öldükten sonra düşüncesi hakimdi. Ahmet Arif'in ailesini incitmekten ya da Leyla Erbil bu büyük şairin aşkıyla gündeme gelmek istiyor dedikodularından çekindiğini de söylemişti. Evet, kör kütük aşık bir Ahmet Arif yazmıştı bu mektupları. Aşkına karşılık bulma umuduyla ya da hayata tutunabilme güdüsüyle. Leyla Hanım mektuplaşmalarda dostluk sınırlarını çizmiş ve bu sınırı gün geçtikçe derinleştirmişti. Ahmet Arif'in de bu konumu kabullendiği mektuplardan anlaşılıyor. Bu arada Kalan yayımlandı ve yayın evi olarak bir tanıtım kokteyli düzenledik. Ahmet Arif'in oğlu Filinta Önal'ı da davet ettik. Leyla Hanım onunla tanışmayı çok istiyordu. Bu buluşmayla güzel bir yakınlık kuruldu ve Filinta'ya mektuplardan söz edildi. Leyla Hanım Önal ailesinin yaklaşımını önemsiyordu. Filinta tüm içtenliğiyle, "Siz ve babam edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerindensiniz. Elbette ki bu mektuplar yayımlanmalı," dedi. Bir başka konu da Leyla Hanım'ın gönderdiği mektupların akıbetiydi. Filinta arşivlerinde bu mektuplara rastlamadığını söyledi. Ahmet Arif'ten geriye yayımlanmamış yazılı bir şey kalmamıştı. Sonra Leyla Hanım Kalan'dan doğma tuhaf bir erkeke yazmaya başladı. Kitabın bitmesine yakın "Ahmet'in mektuplarını yayınlamak istiyorum artık," deyiverdi. Hatta o günlerde kendisiyle yapılan röportajlarda bu mektuplardan söz etti ve yayımlanacağını duyurdu. Son görüşmemizde zamanı kalmadığını ve ölmeden kitabı görmek istediğini şiddetle haykırmıştı. Sonra sağlık durumu iyice ciddileşti ve ne yazık ki bu kitabı göremeden aramızdan ayrıldı. Mektupları yayına hazırlarken birkaç paragraf da olsa bir sunuş yazmasını istemiştim. Mektuplar orada dururken benden ne yazmamı istiyorsun? Çok gerekliyse editörüm olarak sen yaz bir şeyler diye çıkıştı. Gücü yoktu ya da gerçekten gereksiz görüyordu. Bunu tahmin etmek güç. Bu yazıyı kaleme almak bana düştü. Kitaplaştırırken, Leyla Hanım bu mektupları neden yayımlamak istedi? Onun amacını duraksamadan yazabilirim. Gerçeğe bağlılık. Aynı zamanda yalnızca halkına inanmış, bunun için büyük bedeller ödemiş ve değeri yeterince bilinmemiş bu büyük şairin unutulmaması için bir çabaydı bu mektuplar. Tek bir şiir kitabıyla yalnızca edebiyat tarihine değil, siyasi tarihimize bir mal olmuş Ahmet Arif'in aydın olarak yaşadığı acılar, Türk siyasi tarihinin işkence görme rekorlarını kıracak kadar zulüm görmeme budur sebep. Sayfa 137'deki mektubundan. Onu çok etkilemişti. Süren davaları, hakkında verilen sürgün kararı, öte yandan büyüyüp serpilen şiirleri. Ahmet Arif'in yaşamından önemli bir kesit sunuyordu bu mektuplar ve yayımlanmalıydı. Elbette ki bu amacını gölgeleyecek dedikodulardan çekiniyordu Leyla Hanım. Ama vazgeçmedi. Leyla Hanım'ın yazdığı mektuplara ne oldu? Bu aşk kendi karşılığını yaratabilmiş miydi? Leyla Hanım bu soruyu yanıtlamıştı. Hayır, benim tarafımda aşk yoktu. Yalnızca dostluk vardı. Özellikle 1955 yılından sonra yazılan mektuplardan da anlaşılıyordu ki Ahmet Arif bu büyük aşkta yalnız kalmıştı. Eksiksiz bir yayın yapabilmek amacıyla Ahmet Arif'in ailesiyle görüşüldüğünü yukarıda belirtmiştim. Ne yazık ki Leyla Hanım'ın mektupları bulunamadı. Mektuplar metinlerde geçen olayların ve gelişmelerin izlenebilmesi için tarih sırasıyla verildi. Kimi tarihsiz mektuplarda birlikte çıkaracakları ve Ahmet Arif'in Suskun adını verdiği kitapla ilgili yazışmalar. Ahmet Arif'in Leyla Erbil'i bir dergiye abone yapma çabası ve aldığı karşılık, birbirlerine gönderdikleri hediyelerin kazak, kahve, kumaş ve diğerlerinin akıbeti gibi süreklilik gösteren konuların yardımıyla sıralamadaki yerlerini aldılar. Metinlerde geçen adlar hakkında açıklamalara yer verilmedi. Bugün artık yaşamayan kişilerle ilgili kimileri incitici olabilecek sözler nedeniyle Leyla Hanım böyle bir koşul öne sürmüştü. Yayıncı olarak biz de benzer bir kaygıyla mektuplarda geçen kimi kişilerin adlarını baş harflerini koyarak, kalan harfleri ise noktalarla belirterek verdik. Aynı uygulama metinlerdeki hakaret içeren sözcüklerde de uygulandı. Parantez içinde Ahmet Arif de sayfa 15, 74 ve 101'deki mektuplarda kendi noktalarını koymuştu. Buradaki amaç kuşkusuz okura bulmaca çözdürmek değil, Ahmet Arif'in mektuplarına eksiksiz bir biçimde yer verebilmeyi mümkün kılmaktı. Bu hususlar dışında yazım yanlışları da dahil asıllarına sadık kaldık. Dikkatli okurun gözünden kaçmayacak ikililikler Ahmet-Ahmet, Leylim tire Leylim, Sait tire Sait ve diğerleri olduğu gibi korundu. Mektuplardaki kimi gizler. 1954-55 yıllarında Leyla Erbil ve Ahmet Arif birlikte yayımlayacakları bir şiir kitabı üzerinde çalışıyorlar. Ahmet Arif kitaba Suskun adını vermeyi öneriyor. 6 Eylül 1955 tarihli mektupta Ahmet Arif'in Kürdün Gelini adlı roman kaleme aldığı aktarılmış. Kürdün Gelini diye bir roman yazdım. Baktım çok trajik. Yırttım attım. Yeniden daha bir aydınlık anlatıma varıncaya yazacağım. Sayfa 95. Pek de sürpriz olmayan bir bilgi de Ahmet Arif'in yazılarına uygulanan sansür. Kendi sözleriyle aktaralım. Forum. Bu sayı da bok etti. Yazımı ben tanıyamadım. 4/3'ü kesilmiş. Sence bir sakıncası yoksa bir mektupla soru ver. İstersen takma altla sor ve şöyle de. 2. Ahmet'in daha önceki yazılarıyla uyuşmuyor. Acaba sansürde fazla mı hovardalık ettiniz? Sayfa 131. Ahmet Arif ilk şiir kitabını Leyla Hanım'a adayacağını şu sözlerle dile getiriyor. Sevgili canım, olağanüstü bir aksilik olursa kitabım sana kalsın. Adını Uyha var yahut Suskun koymakta serbestsin. Asıl demek istemediğim bir şey var ama mecburum artık. Her hal ve şartta kitabımı sana ithaf ediyorum. Sayfa 95. 1990 yılında Refik Durbaş'ın kendisiyle yaptığı uzun söyleşide Ahmet Arif edebiyatçıların mektuplarının yayımlanmasıyla ilgili olarak şunları söylemiş. Belki halk için, okuyucu için gerekli değil ama edebiyat tarihçileri için, eleştirmenler için gerekli olabilir. Türkiye'de henüz bu gelenek yok ama bir gün o da olur. Mesela Victor Hugo'nun sevgilisine yazdığı, Baudelaire'in hizmetçisine yazdığı mektuplar. Fransa'da çok değerli belgeler olarak sunuluyor. Elbet bir milletin kültürü onlarda. Bu sözlerin kılavuzluğunda sunuyoruz Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e yazdığı mektupları. Rüken Kızıler, Ağustos 2013. Alt not. Refik Durbaş, Ahmet Arif'i anlatıyor. Kalbim Dinamit Kuyusu, Cem Yayınevi, 1990, sayfa 25-26. Hasretinden prangalar eskittim. Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e yazdığı mektupları kitaplaştırırken, şairin ailesine, doğup büyüdüğü memleketi, iktidara ve dönemin edebiyat gruplarına karşı verdiği savaşı anlatan bir biyografinin kitapta yer almasının elzem olduğunu düşündük. Tam da bu amacımıza uygun değinmelerden ve Ahmet Arif'in en sevilmiş kimi şiirlerinin dize dize, kelime kelime incelemelerinden oluşan aşağıdaki çalışmayı Haluk Oral'ın Şiir Hikayeleri adlı kitabından almayı uygun bulduk. Şiirlerin değişim hikayeleriyle değil, Ahmet Arif'in tam da mektuplaşmaların sürdüğü yıllardaki yaşam koşullarını paylaşabilmek için Ahmet Arif'in hikayesiyle ilgilendik ve bu bölümü okura sunuyoruz. Anadolu'nun şairidir Ahmet Arif. Hasretin, sevdanın, dağların ve umudun şairi. Tek kitabı şimdiye kadar 60 baskı yaptığına göre halkın şairi de diyebiliriz. Ahmet Arif 21 Nisan 1927'de Diyarbakır'da doğar. Annesi Sari Hanım'ı çok küçük yaşta kaybeder. Babası Arif Hikmet Bey'in diğer eşi Arife Hanım tarafından büyütülür. Savaşta süvari başçavuşu olan Arif Hikmet daha sonra Harran'da vekaleten kaymakamlık. Alt not. Haluk Oral Şiir Hikayeleri. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 2010. Sayfa 33-47. Ve Siverek'te Nahiye Müdürlüğü görevlerinde bulunur. Ahmet Arif'in çocukluğu buralarda geçer ve ilkokulda Siverek'te bitirir. Daha sonra ortaokulu okuması için Urfa'ya yerleşirler. Şiire ilgisi bu yıllarda başlar. En sevdiği şair Faruk Nafiz'dir. Ortaokulu bitirince babasının Diyarbakır'da okumasını uygun görmemesi üzerine Afyon Lisesi'ne yatılı olarak gönderilir. Bu seçimde ağabeyinin Isparta Ortaokulu'nda öğretmen olması en önemli etkendir. Ahmet Arif edebiyat bilgisini arttırmak için iyi bir ortam bulur Afyon Lisesi'nde. Yıllar sonra Refik Durbaş'a şöyle anlatacaktır o günleri. Edebiyat hocamız Gündüz Akıncı'ydı. Gündüz Akıncı büyük bir şanstı bizim için. Akıncı ders kitaplarından çok roman okuturdu bize. Lisede ben Andre Malraux, Max Ber, Weber olmalı, Dostoyevski, Tolstoy, Gustav Flaubert, özellikle de Emile Zola'yı okudum hep. Gündüz Hoca bir karar almıştı öğretmenler kurulunda. Her çocuk gece mütalalarında roman okuyabilir diye. Nöbetçi hocalar karışmazdı ama roman okuyanlar mutlaka özet çıkarırdı. Sevdiği şairler listesi daha zengindir artık. 2 nokta. Cahit Külebi, Ahmet Muhip, Behçet Necatigil, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Nazım Hikmet. Bir yandan da ustaları okurken bir yandan da kendi şiirini arar. 1940'ta Seçme Şiirler Demeti adlı dergide Neyzen Tevfik'in şiirleriyle aynı sayfada basılır şiiri. 10 lirada telif alır. Bu para babasının gönderdiği aylık harçlığın 2 katıdır. Alt not. Refik Durbaş, Ahmet Arif anlatıyor. Kalbim Dinamit Kuyusu, Cem Yayınevi, İstanbul 1990, sayfa 21. Liseyi bitirince askere gider. 1947'de terhis olur. Aynı yılın sonbaharında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümüne kaydolur. İdeolojik tercihini de üniversite öğreniminin ilk yılında yapar. Türkiye Gençler Derneği'nin üyesidir. Dernektekilerin bir kısmı aynı zamanda illegal Türkiye Komünist Partisi'ne de üyedir. Dernekteki yakın arkadaşlarından biri de Nusret Hızır'ın doktora öğrencisi olan Melahat Türksal'dır. Bir gün Ahmet Arif'in Komintern üyesi İtalyan Togliatti için yazdığı bir şiirin Melahat'ın evinde bulunur. Yine Refik Durbaş'a anlattığına göre henüz tamamlanmamış olan bu şiir kahvede otururken cebinden çalınmış. Çoğaltılarak arkadaşlarının evine konmuş ve arama yapmaya gelen görevliler tarafından radyonun arkasında elle konulmuş gibi bulunmuştur. Ahmet Arif polise giderek şiiri kendisinin yazdığını söyler. İfadesi alınarak serbest bırakılır. Dernek yöneticileri mahkemeye çıkarılarak tutuklanır. Daha sonra yapılan kongrede dernek kendine feshetme kararı alır. Sadece Ahmet Arif derneğin devamından yana oy kullanmıştır. Bu arada bir yandan da şiirleri değişik dergilerde yayınlanmaktadır. Fakat daha bir dizesi bile yayımlanmamış bir şiiri yüzünden polisler alırlar onu. 2.33 kurşun. Şiire konu olan olay 28 Temmuz 1943'te 32 köylünün biri kız olduğu için serbest bırakılmıştır. İran sınırı yakınlarında Özalp'ta kurşuna dizilmeleridir. Bu olay yıllar sonra meclise getirilmiş ve sorumluları yargılanmıştır. Ahmet Arif bütün dayatmalara rağmen bu şiiri okumaz polise. Refik Durbaş'a şiiri Selim Şengil'e verdiğini ve onun da Seçilmiş Hikayeler dergisinde yayımladığını anlatır. Ama Ziya Şeker şöyle yazar. 2. Biz araştırmamızda 33 kurşunla Seçilmiş Hikayeler'de değil, 15 Eylül 1952 tarihli Beraber dergisinde karşılaştık. Orada şiirin bir bölümü yayımlanmıştı. Bu da Yokuşun Dibinden Bir Tavşan Kalktı dizesiyle başlayan ve kitapta ikinci öbekte yer alan parçaydı. Şiirin tamamı ancak 1968'de Soyut Dergisi'nin 36. sayısında yayımlanır. Ahmet Arif 1951'de tutuklanır. Çok acılar çektikten sonra serbest kalır. Fakat 1952'de yeniden tutuklanacaktır. Ceza yasasının 141 ve 142. maddelerine aykırı hareketten yargılanır ve 2 yıl hapse ve 8 ay Urfa'da kamu gözetimi altında bulundurulma cezasına mahkum olur. Zaten 38 aylık tutuklu olan Ahmet Arif, Ziya Şeker'in yazdığına göre 1955'te hapisten çıkar. Yılmaz Odabaşı'nın Everest yayınlarından çıkan Hasretinden Prangalar Eskittim için yazdığı Ahmet Arif biyografisinde tahliye tarihi 7 Ekim 1954 olarak verilir. Ahmet Arif mahkemeye başvurarak kamu gözetimi altında bulundurulma cezasının Urfa'dan Diyarbakır'a değiştirilmesini sağlar. Bir yıl sonra yeniden Ankara'ya döner. Öğrenimine devam etmesi mümkün değildir. Polis devamlı peşinde olduğu için. Altnot 1. Refik Durbaş, Ahmet Arif anlatıyor. Kalbim Dinamit Kuyusu. Cem Yayın Evi, İstanbul 1990. Sayfa 31. Altnot 2. Ziya Şeker, Ahmet Arif ve şiirine besleyen kaynaklar. Ürün Yayınları, Ankara, 1997, sayfa 45. Kendisinin veya arkadaşlarının onun için bulduğu işlerden de kısa bir süre sonra ayrılmak zorunda kalır. 1956'dan sonra Medeniyet, Öncü ve Halkçı gazetelerinde düzeltmen, sekreter ve yazı işleri müdürü olarak çalışır. 1967'de Aynur Hanım'la evlenir. İki bebek kaybettikten sonra özlemle beklediği oğlu Filinta 12 Aralık 1972'de dünyaya gelir. Evladına Filinta adını koyması pek çok şeyi anlatır. Zeynep Oral'la yaptığı söyleşide şöyle der. Yaşamımda en büyük sevinci baba olduğum gün duydum. İnanır mısınız tam 2 yıl oğlumun nüfus kağıdını cebimde taşıdım. Cebimdeki sanki dünyanın en zengin cüzdanıydı. Oğlum olmuştu. Oğlum dünyanın en güzel güvercini, dünyanın en güçlü silahı. Edebiyatımızdan 10 insan 1000 yaşam. Ahmet Arif. Hasretinden Prangalar Eskittim'in öyküsü. Ahmet Arif'in kitabı için düşündüğü ilk ad değildir bu. Bakın nasıl anlatıyor Refik Durbaş'a. Bunu anlatmak doğru mu bilmiyorum. Çok kişisel bir şey. Çok duygusal. Artık anı olmuş. Kitabımın adını ben dört yanım puşt sulası koymuştum. Ama sevgili kardeşim Ali Özoğuz buna engel oldu. Bana kitabına böyle bir ad koymaya hakkın yok dedi. Tırnak içinde seni 15 yaşında çocuklar, kızlar taparcasına seviyorlar. Sen bununla ola ki burjuvazinin tuzaklarını söylüyorsun. Ama şu da var. O çocuklara saygı duymalısın. Hatta bu adı bir şiirine bile verme. Mısra olarak kalsın. Düşündüm. Ali'ye hak verdim. Madem öyle, kitabımın adı Hasretinden Prangalar Eskittim olsun dedim. Şunu da söyleyeyim. Başlangıçta eskittim değil de çürüttümdü o sözcük. Yani hasretinden prangalar çürüttüm. Fakat çürüttüm sözcüğünü sevmedim. Her ne kadar doğrusu çürüttüm de olsa sevemedim. Bir de bu sözcükte 3 tane ü geliyor ya arka arkaya. Kulağımı tırmaladı. İç kulağımı. Yani gönlümü tırmaladı. Her şairin bir de yüreğinde kulağı vardır. Onu tırmaladı işte. Müzik ve anlam bakımından daha güçsüz buldum. O nedenle eskittim dedim. Bu açıklama Ahmet Arif'in şiiri üzerine pek çok ipucu verir. Kitabın ilk baskısı 1968'in Kasım'ında Bilgi Yayınevi'nden çıkar. Uzun ve sancılı bir öyküsü vardır bu baskının. Kitabın neden geç yayımlandığı sorusunu şöyle anlatır Ahmet Arif. Tırnak içinde, kitabın geç çıkması benim tembelliğimden, önem vermeyişimden. Ben bu konuda hala biraz amatörüm, hiç profesyonel olamadım. Şiir önce bir güzellik duygusudur. Bu güzellik duygusunu kurtarmak, onu anlamak, onu yaratmak. Ondan sonra elbet bir konusu vardır. Adamına göre, kilosuna göre, ne bileyim meşrebine göre. Kimisi gider firavunları anlatır, kimisi güncel olayları verir. Kimisi sıradan, herkesin yazabileceği, sözüm ona, aşk şiirleri yazar. Adını vermeyeyim, birisine şiirleri verdim. Kitap çıkacak ama 2 yıl bekletti. Her yere gitti o kitap. Biliyorum, en son Şevket Süreyya'nın sansüründen geçti. Ama olumlu rapor geldi. Bunlar öyle bir şey ki bütün Türkiye duyuyor, anlatıyor. En son ben duyuyorum. Yayıncılar, editörler, şaşılacak şey, röntgen gibi biliyorlar birbirlerini. Altnot 1. Refik Durbaş, Ahmet Arif anlatıyor, Cem Yayınevi, İstanbul 1990, sayfa 82. Altnot 2. Ziya Şeker, Ahmet Arif ve şiirini besleyen kaynaklar. Ürün Yayınları, Ankara, 1997, sayfa 63. Ahmet Arif'in tırnak içinde adını vermeyeyim dediği kişi Bilgi Yayınevi'nin sahibi Ahmet Küflü'dür. Bu isim Cemal Süreyya'ya yazdığı mektuplarda da geçer sık sık. Günel Altıntaş 1968'in Nisan'ında Soyut dergisinde 33 kurşunun ilk defa tamamının basılması dolayısıyla yazdığı makalede Ahmet Küflü'yü ziyarete gittiğini ve kitabın yayımlanmasının neden geciktiğini sorduğunu anlatır. Küflü'nün gerekçesi yazı kuruludur. Ahmet Arif'in pek de dikkatli okumadığı kitap sözleşmesinde 2 yıl yeni baskı yapılamayacağına dair bir madde vardır. Yapılmaz da. Sözleşmenin bitiminde Küflü ikinci baskı yapmak istese de Ahmet Arif kabul etmez. 70'li yılların başında Erdal Öz Ahmet Arif'i Cem Yayın Evi'nin kurucusu Oğuz Akkan'la tanıştırır. Kitabın ikinci baskısı 1971'de Cem Yayın Evi'nden çıkar. Sonrası malum. Arka arkaya yapılan basımlar. Yayın Evi 30 yılda 43 baskısını yapar. Hasretinden prangalar eskittimin. Yılmaz Güney'in 1974'te çevirdiği Arkadaş filminde bir kitapçı sahnesi vardır. Yılmaz Güney, Melike Demirağ'a okumasını tavsiye ederek bir şiir kitabı verir. 2 nokta. Hasretinden prangalar eskittim. Bu sahne belki de kitap için yapılan tek reklam olarak kabul edilebilir. Ahmet Arif şiirine hep namusu gözüyle baktı. Yıllarca damıttığı şiirlerini dostlarına okudu yalnızca. Herhalde yeterince damıtamadığını düşünerek de yayımlanmasını hep erteledi. Belki de oğlu, yıllardır beklediği oğlu, onun için yayımlanması gereken son şiirdi. Pişmanlığım. 1990 yılında Cahit Kulebi'yi ziyarete gittiğimde, akşam Ahmet Arif'le yemek yiyeceğim, bize katıl demişti. İstanbul otobüsüne yetişmem gerektiğini söyledim. Umarım bir dahaki gelişimde diye ekledim. Maalesef bir dahaki olmadı. Ahmet Arif'i 2 Haziran 1991'de kaybettik. Haluk Oral. Ayrım 2 sonu, sayfa 22.